Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum, başlıyor. Masallar, yüzyıllar, belki de bin yıllar boyunca ağızdan ağza aktarılarak daha arıtılmış bir hale gelmiştir. Açık ve örtülü anlamları aynı anda aktarmaya başlamış ve bir çocuğun eğitimsiz zihninden bir yetişkinin karmaşık zihnine uzanabilecek şekilde iletişim kurarak kişiliğin tüm seviyelerine eş zamanlı olarak hitap eder hale gelmiştir. Masallar, psikanalitik kişilik modelini uygulayarak o anda hangi düzeyde işlev görürse görsün, bilinçli, bilinç ötesi ve bilinç dışı zihne önemli mesajlar taşır. Bu hikayeler bilhassa çocuğun aklını kurcalayan küresel insani problemlere değinerek onun gelişmekte olan bilincine hitap eder ve bilinç dışı baskıları da dindirir. Hikayeler ilerledikçe alt bilinç baskılarına bilinçli bir inandırıcılık kazandırır ve onlara biçim verir. Benlik ve üst benliğin talep ettiği doğrultuda bunları tatmin etmenin de yollarını gösterir. Fakat ben masalların değerinin bu gibi teknik bir analizi sonucunda onlara ilgi duymaya başlamadım. Tam aksine bu ilginin sebebi, tecrübelerime göre çocukların normal ya da anormal her zeka seviyesinden halk masallarını diğer çocuk hikayelerinden daha keyif verici bulmalarının nedenini kendi kendime sormamın bir sonucudur. Bu hikayelerin çocuğun iç dünyasını zenginleştirmekte neden bu kadar başarılı olduğunu anlamaya çalıştıkça şunu daha iyi anladım ki bu masallar diğer okuma materyallerine kıyasla çok daha derin bir anlamda çocuğun psikolojik ve duygusal yaşamında bulunduğu noktada başlamaktadır. Masallar çocuğun şiddetli içsel baskılarından onun bilinçsizce anlayacağı şekilde bahseder ve büyümenin yol açtığı en ciddi içsel mücadeleleri küçümsemeden baskılayıcı zorluklara geçici ve kalıcı çözüm örnekleri sunar. Günün yorgunluğundan ya da hadi daha net konuşalım, azgınlığından sonra yatağına yatırılmış küçük bir çocuğun yanı başına uzanmış bir anne ya da baba düşleyin. Ona bir masal anlatıyor. Çocuk dikkatle dinlerken kim bilir aklından neler geçiyor. Masalda kendinden neler buluyor kim bilir? Hayattan, yaşadıklarından, dertlerinden, tasalarından. Çünkü çocuk olmak, tasasız olmak demek değil aslına bakarsanız. Soruların adını henüz tasa koymamış olmak. Sorunları makul, mantıklı sınıflara sokmamış olmak. Ama derinlerde bir yerlerde hissetmek ve bunu yetişkinlerden çok farklı biçimlerde ortaya koymak. Çocuklar için masal, hayatı buldukları yer ya da hayatın başkaları içinde bir mücadele olduğunu keşfettikleri yer. Hayat bir mücadele küçük arkadaşım. Hoş geldin. Ama yalnız değilsin. Herkes için, hepimiz için bir mücadele. Bazen ormanda yolunu kaybedeceksin. Bazen düşmanlık duyacak birileri sebepsizce sana. Şekerlerle kandırılıp kendini alev alev yanan bir fırının ağzında bulduğunda şaşıracaksın insanların ikiyüzlülüğüne. Hayat bu. Yalnızlık, başarısızlık, nefret, kötülük var. Ama iyilik, güzellik, dostluk ve hepsinden önemlisi umut da var. Hayat bu, küçük arkadaşım. Ben okurumun bu bölümünde, aslında her bölümünde olduğu gibi, hayat var. Ama bu sefer masallar üzerinden bakıyoruz dünyaya. Çocukların gelişiminde ne denli önemli olduklarını hatırlıyoruz hep birlikte. Aslında sadece çocuklara özgü değil masalların zenginliği. Arada bir masalların dünyasına sığınmakta fayda var bizim için de. Atıldığımız zindanlara bir yerden ışık sızar muhakkak. Ve biz o ışığın peşinden yeniden buluruz aydınlıkları. Umut hep vardır. Bazen dönüp masallara bakmak, okumak, dinlemek, hatırlamak hepimize iyi gelir. İşte bu konuyu konuşacağız. Bölümün esas kızı, psikolog Bruno Bettelheim'in Masalların Büyüsü adlı kitabı. Kitabın alt başlığında söylemekte yarar var. Masalların işlenişi, önemi ve psikanalitik anlamları. Evet, çok ilginç bir konumuz ve bir o kadar da ilginç, renkli, eğlenceli bir konuğumuz var. Ülkemize yıllar önce Fransa'dan gelip masal anlatıcısı olarak hayal gücümüze seslenen, yazdığı kitaplarla da geniş bir kitleye ulaşan sevgili Judith Malika Lieberman. Ben okurumun bir bölümünde seninle masal konuşalım istedim. Sen de hemen bu kitabı önerdin, Masalların Büyüsünü. Senin için bu kitabın önemi nereden kaynaklanıyor? Önce biraz ondan konuşalım.
Şöyle bir sebebi var. Masal anlatmaya başladığım zaman Türkiye'de, şimdi Avrupa'da zaten 70'lerde başlayan bir masalların canlanması vardı. Yani orada ben büyüdüğüm zaman örneğin okulda masalcı gelirdi. kütüphanede, içeride masalcı gelirdi. Kanada'da, Amerika'da benim masalcı arkadaşım var Kanada'da. Bir hastanenin in-house masalcısı. Yani orada böyle bir kadro var. Yani kadrolu masalcı hastanede, huzur evlerinde, okullarda, kütüphanelerde olan bir dünyadan geldiğim için ben elbette çocuklara masal anlatacaktık. Ve hatta anlatmaya başladığım zaman şaşırıyordum yani. Burada niye masalcı yok acaba? Hem burada neden Anadolu masalları biliniyor? Hem de neden o kadar az masal biliniyor veya anlatılıyor? Çünkü eğitim vermeye başladığım zaman genellikle 4 masal çok iyi bilindiğini fark etmiştim. İşte herkes Pamuk Prenses bilir, Uyan Güzeli bilir, herkes Kırmızı Başlık Kız bilir. Bir de dördüncü olarak belki Hansel ve Gretel. Yani gerçekten bir seminer vermek istediğim zaman yani kesin herkesin bileceği, yani Rapunzel dediğim zaman veya yani başka böyle klasik Rumpelstiltskin, yani benim çocukluğumdaki birçok klasik masallar aslında burada karşılığı bulmuyordu. Peki anlatmaya başladım ve anlatmaya başladığım zaman önce ben yetişkinlere anlatıyorum. Benim uzmanlığım bu. Ben yetişkinlere anlatırım. Ama çocuklara anlatmaya başladığım zaman büyük bir direnişle karşılaştım. Sen bunları nasıl çocuklara anlatırsın? Olmaz, olmaz, kesinlikle olamaz. Veya ben ilk önce nasıl anlatılırdan bahsediyordum. Ve birçok insana bana şey diyorlardı. Çok iyi, ne güzel ediyorsunuz. Bize çocuklara nasıl masal anlatacağımızı söylüyorsunuz. Ama biz anlatmak istemiyoruz ki. Bunları çok sakıncalı buluyoruz. Bu metinler çok uygunsuz buluyoruz. Örneğin İzmir'de çocuk gelişim bölümünde hocalara ders verir buldum kendimi bir ara. Ve şey hatırlıyorum, böyle anlatıyordum işte. Bu Bruno Bettelheim'in de bahsettiği, işte masallar neden gelişim için çok önemli olduğunu anlatan. Bruno Bettelheim'in gibi birçok benzer kitaplar var aslında. The Witch Must Die denen bir kitap ama Türkçe'ye tercüme edilmediği için onu tercih etmemiştim. Ama orada bunları anlattığım zaman işte masallar çocuğun gelişimine çok faydalı olduğunu söylediğim zaman hala hatırlıyorum. Bir tane hoca vardı. Bana şey demişti. Sizi duyuyorum, sizi anlıyorum ve ben de literatür taramasını yaptım ve şu an literatür, çocuk gelişimin literatür sizin söylediğiniz aynısını söylüyor. Ama dedi, benim 7 yaşında bir kız çocuğum vardı ve ben ona Kırmızı Başlıklı Kız anlatmak istedim. Bir şey dedi, bitiremedim, kitabı bitiremedim dedi. Çünkü sayfalar çevirdikçe Allah'ım bu kitap benim çocuğuma travma yaratacak diye titremeye başladım ve kızım kızdı. Korktum, kızım çok korktu dedi. E dedim ki sen anlatırken korkuyor muydun? Evet dedi. E dedim ki bu çocuk için daha travmatik ne olabilir? Annem, koskoca profesör annem bir kitaptan korkuyor. Yani okurken sayfaları tereddüt ederek çeviriyor. Elbette korkacak çocukları. O yüzden fark ettim ki nasıl masal anlatacağız değil ama çocuklarımıza neden masal anlatacağız ve bu masallar ne dediğini önce bunu açmamız gerekiyor ki güvenle ve tereddüt etmeden, neşeyle, isteyerek anlatmak isteyelim. O zaman nasıl anlatacağımız, nasıl daha etkin anlatacağımıza geçeriz. Ve son gerçekten şimdi 12 senedir Türkiye'de masal anlatıyorum. O son senelerdir sürekli ben bunu daha fazla anlatır buldum. Bir tane seminer geliştirmiştim. Kim korkar masallardan diye. Çünkü benim iddiam şu ki en çok yetişkinler korkuyor. Yetişkinler neyinden korkuyor? Ya çocuğuma masal okuyarak travma yaratırsam. Ve böyle bir o ne diyor galiba bir liste var böyle dolaşan bana, evet, çok popüler bir liste. Ara sıra da böyle biri bana bu haber gönderiyor. İşte çocuklara en çok travma yaratacak o masallar. Masalları düz bir okuma ile özetliyor. İşte diyor ki yok bu Hansel ve Gretel'de çocukları ormanda terk ediyorlar. Travma. İşte yok işte bu kızı kulede kapattılar. Ayrı olmaz. Travma. İşte yok kurt kızı yedi. Travma. İşte her şey travma, travma, travma. Ama Bruno Bettelheim tam da o yüzden ilgimi çekiyor. Çünkü şey diyor, sen zannediyorsun ki bu zor konuları ele almayarak çocuğunu koruyacaksın. Oysa ki bu zor konulardan bahsederek çocuğunun gelişimini sağlayacaksın. Çünkü bu zor konular sadece masallar içinde değil, masalların bahsettiği izolasyondan tut, yenme duygusu veya kaybolma, terk edilme duygusulara kadar zaten hayatı boyunca yüzleşmek zorunda kaldığı şeyler. Haydi gel, onlar gerçekten yüzleşeceği deneyimler olmadan önce çocuğuna hazırlık olsun diye masal anlat ki ruhu gelişsin, işte ve bunları yüzleşmeye hazır bir birey olarak gelişebilsin. Bence çok önemli o yüzden. O yüzden bunu önerdim.
Bruno Bettelheim 1903 yılında Viyana'da doğdu. Babası ölünce Viyana Üniversitesi'ndeki eğitimine aile işini üstlenmek üzere ara vermek zorunda kalan Bettelheim, ancak 30'lu yaşlarında üniversiteye geri dönebiliyor. O dönemde sanat tarihi alanında eğitim görenlerin, bilinçaltının sanattaki yansımaları konusunda da uzmanlaşmaları gerektiği için psikoloji dersleri de alıyor. 1938 yılında Naziler tarafından kendisi gibi Yahudi birçok Avusturyalı ile birlikte toplama kampına gönderiliyor. Dachau ve Buchenwald kamplarında 10,5 ay tutulduktan sonra 14 Nisan 1939'da Hitler'in doğum günü şerefine çıkarılan bir afla serbest kalıyor ve ardından ülkeyi bir gemiyle terk edip New York'a iltica ediyor. O toplama kampındayken Amerika'ya giden ve orada başkasına aşık olan eşi Gina'dan ayrıldıktan sonra Rockefeller Vakfı'nın savaş sırasında Avrupalı mültecileri Amerikan üniversitelerine yerleştirmeyi hedefleyen bir projesi kapsamında Chicago Üniversitesi'nde liselerde sanat eğitimi alanında yapılan bir araştırmada çalışmaya başlıyor. 1943 yılında olağanüstü durumlarda bireysel ve toplumsal davranışlar başlığı altında toplama kamplarındaki deneyimlerine dayanan bir makale yayınlayınca bilimsel çevreler tarafından dikkat çekiyor. 1944'te Chicago Üniversitesi tarafından psikoloji bölümüne öğretim görevlisi ve duygusal bozuklukları olan çocuklar için kurulmuş okulun yöneticisi olarak davet ediliyor. 1973 yılına kadar her iki görevi de sürdürüyor ve psikoloji alanında birçok kitap yazıyor. Emekli olduktan sonra Kaliforniya'ya taşınan ve Stanford Üniversitesi'nde ders vermeyi sürdürürken yazmayı da bırakmayan Bettelheim, Freudian bakış açısıyla masalları incelediği kitabı Masalların Büyüsü ile 1976 yılında Ulusal Kitap Ödülünü kazanıyor. İkinci eşinin ölümünün ardından sağlığı gitgide bozulan Bettelheim depresyona giriyor ve 1990 yılında hayatına son veriyor. Asıl yaygara da bundan sonra kopuyor. Otizm alanındaki çalışmalarıyla da tanınan, kitapları ve tezleriyle medyanın her zaman dikkatini çeken psikoloğun ölümünün ardından eğitimi ve kariyeriyle ilgili çeşitli dedikodular ayyuka çıkıyor. Otizm konusundaki tezi çürütülüyor. Okuldaki bazı çocuklara kötü davrandığı, iddia ettiği gibi sanat, felsefe ve psikoloji alanlarında doktora yapmamış olabileceği öne sürülüyor. Yaşarken önemli bir psikolog olarak kabul edilen Bettelheim, öldükten sonra itibar kaybediyor. Masalların Büyüsü adlı kitabı kaynak gösterme konusunda yetersiz olarak kabul edilip intihalle bile suçlanıyor. Savaş zamanı toz duman bir dünyada Avrupa'dan Amerika'ya iltica ettiği günlerde kendine bir alan bulmak için söylediği yalanla daha sonra yüzleşme cesareti gösteremeyip büyüttüğünü söyleyenler de var. Artık ne doğru ne yanlış bunu saptamak çok kolay değil. Ne diyelim, günah boynuna. Şimdi diyeceksiniz ki, madem bu kadar şayialı bir durum var, neden bize bu kitabı anlatıyorsun? Çünkü masalların çocuk gelişimindeki etkisini güçlü tezlerle ortaya koyan, psikanaliz yöntemiyle masalların nasıl yorumlanabileceği konusunda eğitici yanı olan, hala önemli kaynaklardan biri olarak kabul edilen bir kitaptan söz ediyoruz.
Ebeveynlerin masallardan kaçınmasının gerçeklik duygusunu hem korkutmak açısından hem de gerçekçi olmadığı savıyla kaçınıyor ebeveynler masallardan. Oysa masalın gerçeğe karşı bazı güçleri var. Sence onlar neler? Yani masal niye daha güçlü küçük bir çocuk için gerçeklerden?
Bruno Bettelheim'in anlattığı şeyin içinde bunu da çok seviyorum. Şey diyor, hani çocuklar zaten dünyayı bizim gibi algılamıyorlar. Yani şimdi bazen şey istiyoruz, her şeyi açık açık, rasyonel anlatalım çocuklara. Oturalım ve çocuğa işte bilim, gezegenler, yani şimdi gerçekten çok genç yaşlarda bilim anlatmak isteyen kitaplar var. Onu da çok iyi anlıyorum, işte bilim önemli vesaire, işte gezegenler böyle, dünya böyle, her şey böyle nasıl çalıştığını anlatmak. Ama Bruno Bettelheim de bunu söylüyor ya, sonuçta karşındaki 4 yaşında çocuk ayıcıkla konuşuyor. Yani sen orada rasyonel bir düşünme şekli öğretmeye çalışıyorsun. İyi, iyi yani. Ama bir bak o nasıl davranıyor. Benim 2 yaşında kızım şu an her gün bana hayali yemekler yediriyor. Elini açıp ye makarna diyor, yapıyorum. İşte ayıcıkla uyuyor, ayıcık arıyor. İşte koala ile konuşuyor. İşte bebeklerin saçlarını tarıyor. Onların kıyafetlerini değiştiriyor. Şimdi bir yandan rasyonel hiç olmayan bir dünya içinde yaşadıklarını biliyoruz. Ve çok ilginç bir şekilde oyun olunca, yani sözsüz bir şey olunca çocukların rasyonel olmamalarını çok iyi karşılıyoruz. Yani hepimiz bir oğlan veya bir kız, bir küçük bir bebekle oynaması, yani fark etmez oğlan veya kız, yani onunla konuşması, onu uyutması, hepimiz bunu öğretiyoruz. Alıyoruz böyle oyuncakları ve diyoruz ki, aa sen bu oyuncağın uyumak istiyor, sen bu oyuncağın altını pisletti ve birlikte çocuklarımızla birlikte ayıcıkların altlarını değiştiriyoruz, temizliyoruz, onlara banyo yapıyoruz. Yani burada tamamen fantazi, irrasyonel bir dünyayla çok gayet kolay. Şey de yapıyoruz, çocuklara, küçücük bebeklere şey dedi, yerimsin diyor. Yerim. Ve çocuk şey yapıyor, gülüyor. Senin burnunu yerim diyor. Senin kulaklarını yerim. Hop alıyorlar böyle çeneyi. Yedim senin çenen kaynak. Hiçbir sorun görmüyoruz ama birden kurt yemeği kalktığı zaman hayır, kurt yemez. Ben yerim, kurt yemez. Ay bence kurt yesin daha sağlıklı anasını. Yani masal da bu oyun mantığına alabilir miyiz? Onu düşünüyorum. Nasıl ki oyunda bence çok iyi bir şey zaten. Çocukların isteyeceği olan bir şey. Bir varmış bir yokmuş dediğimiz gibi anneler yüzlerini saklıyorlar iki elle bir şey diyorlar. Anne nerede? Ara ara. Ben bunu günde 120 bin milyon kere yapıyorum. Kendimi saklıyorum ve kızım beni buluyor. Ve bulduğu zaman çok mutlu olur. Aslında burada modern psikoloji diyor ki bu çok önemli. Çünkü genç çocuklar annesini görmediği zaman annesi hala bu dünyada olup olmadığını emin olamıyor. Yani bu obje sürdürdüğünü, yani varlığını sürdürmek gibi bir derdi var. O yüzden saklanıp geri yüzünü gösterdiğiniz zaman, çocuğa aslında bir hikaye anlatarak bak yokum, bak varım. Bir varmış bir yokmuşun oyun hali yapıyoruz. Bir yok oldum, bir var oldum. Bir yok oldum, bir var oldum. Ve bunu çok çok yapınca çocuğun beyninde, psikolojisinde annesi yok olduğu zaman geri gelebileceğine inancı aşılıyoruz. Bunu varım yokumla yapıyoruz. Bunu yedim yemedim. Bu yedim yemedim siniri niye çok önemli? Masaldaki kurt gibi. Çünkü çocuklara şey diyoruz. Sen benim karnım içindeydin. Sen benden bir parçaydın. Bir birey değildin. Bağımsız değildin. Benim yediğim yemekleri yiyordum. Senin dışkıların ben yapıyordum. Yani o kadar birdik. Sonra doğdun. Ama çocuk %100 bağımsızlaştığını gibi hissetmiyor. Uzun zaman zaten hala annenin bir kolu, bir uzuv gibi hissediyor. Ve çocukluğun zaten süreci bu bağımsızlaşmak ve birey olmak. Bazen çocuklar çok bağımsız olmak ister. Bazen koşa koşa biraz kanguru annenin cebinin içine geri koşmak istiyor. Annenin rahiminin içine geri gitmek istiyor. Ki biz de belki hayat boyunca ara sıra da annemizin rahimine geri gitmek istiyoruz. O da ayrı, yani bir sürü şekilde bunu yapıyoruz. Bazen o bir Nutella kavanoza atlamak olabilir. Bazen böyle bir battaniye altında sarılmak olabilir. Ama bu bir insan hissiyatı. Şimdi masallar oyun olduğu zaman hepimiz bunu çok rahat yapıyoruz. Yedim seni, çocuğumuzun falan böyle alıyoruz. Böyle bazen kazağımızın altına koyuyoruz ve çocuk çok mutlu oluyor. Veya birlikte bir çadır altına giriyoruz. Yine bir küçük bir rahim yapıyoruz. Ama kurt yediği zaman ve kırmızı başlı kız bir kurdun göbeğine indiği zaman orada aynı metafor sürdüğünü görmek istemiyoruz. Aynı. Çünkü kurdun karnından çıkan kırmızı çiğnenmiş, ölmüş, yaralanmış, acı çekmiş bir kırmızı yok. Orada bir yenme yok. Orada bir yutma var. Karnına inmek. Yani rahime dönmek ve yeniden doğma metaforu var. Yani o anlamında masallar, Bruno Bettelheim bunu söylüyor bu kitapta. Çocuk dünya nasıl algılıyor? Masallar ona öyle anlatıyor aslında. Çocukların dünyasında yenmek var, yok olmak var, geri gelmek var. Hem onun ilgisi çeken konular, gelişme, birey olma, hem onun seçtiği dili ve dünya algılama şeklini anlatılıyor. O yüzden çok güzel.
Aslında çocuğun gerçekle hayal olanı birbirine birleştirebilmesinin ve hayatın zorluklarını kabullenmeye başlamasının da ilk yolu masallar bir yandan baktığında, öyle değil mi?
Masalların ele aldığı konular zannedilenden çok derin aslında. Hmm. Yani
ve çeşitli.
Evet. Ve başka böyle bir şey başka hiçbir metinde bulamıyoruz. Yani işte kardeş kıskançlığından bahsediyor masallar. Joseph'in 7 abisi var. Kendisi 8. mi? Yoksa kendisi 7. mi hatırlayamadım ama herhalde kendisi 7. olacak. O 6 abiler öyle kıskanıyorlar ki babası neymiş ona bir palto yapmış, Yusuf'un paltosu. Rengarenk bir palto. Yani bir palto mu kıskanılır o kadar ödenli? Onu satıyorlar köre olarak. Onu kuyunun içine itiyorlar. Yani kardeşler birbirini yapmadıkları yok. Ve aslında bu vahşi nefret var. Var yani, gerçek bu. Yani bilinçaltı olarak var. Benim yeğenim kendi küçük kardeşi çöpe atmak istiyordu sürekli. Ve doğduğu zaman gidiyordu çöpe ve onun bütün oyuncak bebekleri alıp çöpe atıyordu. Ve sürekli ablam çöpten oyuncak bebekler çıkartıyordu. Yani bebekler alıp çöpe atıyordu. Benim bir arkadaşımın kızı küçük kardeşini masal anlatıyor. Masal böyle bir başlıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Bir canavar varmış, gelmiş bebeği yemiş. Böyle başlıyormuş bütün masalları. Yani kollarında tuttuğu bebek de 3 aylık. Ona her gün nasıl canavarlar geliyor, bebek yiyorlar. Sürekli bütün derdi bebek yok etmek. Yani orada bir vahşetten bahsediyoruz. Burada Bethlehem diyor ki en azından fantazi olarak çocuklara bu vahşi şiddetli eğimleri yaşamasını ve ifade etmesini izin vermemiz gerekiyor. Yani eğer masal olarak canavar bebeği yiyorsa gerçek hayatta bu kız artık daha huzurlu yaşayabiliyor bu çocukla. Başka hangi metinde böyle konular ele alıyoruz? Kardeş kıskançlığı, kaybolma hissiyatı, anne kıskançlığı, baba kıskançlığı, yani Ödip dertleri yok ki. Yani modern çocuk kitaplarını ele alıyoruz. İşte dişleri fırçalamak, işte tuvalet eğitiminden bahsediyor, kırmızı ışıkta durmaktan bahsediyor. Ama şeyden bahsetmiyor yani. Ya kardeşin çöpe atmak istiyorsan o zaman neyi anlatırsın? O zaman klasik masal anlatırsın. Çünkü onlar çok doğru bir dille bu konuları aslında ele almadan ele alıyor. Çocukların alt bilincini anlayabilecek bir dilde.
Masalların en büyük avantajı gerçeküstü doğaları sanırım. Olan biten her şeyin zaten olağan dışı oluşu zor konuları kabul etme konusunda işleri kolaylaştırıyor. Masal bu ya, dedin mi, işin rengi değişiyor. Elbette modern çocuk edebiyatında da var bu hassas konulara değinen kitaplar. Ama masallar olayları ele alış biçimleriyle ayrışıyorlar. Her türün farklı bir yapısı var.
Bir de Bethlehem, mit, fabl ve masalı karşılaştırıyor. Üçünü birbiriyle karşılaştırıyor. Mesela burada da fabl ders veriyorken, mitlerde sonuç her zaman mutlu olmazken, masalların en önemli özelliklerinden biri ders vermeye kalkışmadan aslında hikayeyi anlat. Sadece hikayeyi anlatması bir yandan da. Yani tam söylediğin şey bilinçaltına hitap ediyor, öyle değil mi?
Evet ve gerçekten fabl genellikle yetişkinlerin sevdiği şey. Çünkü burada bir ders var. Yani ben çocuğuma bunu anlatacağım ve günün sonunda çocuğum net bir şekilde işte çalışmak önemli olduğunu öğretecek. Ay, çocuklar hiç sevmiyor bunu. Yani diyorlar ki ben seni görüyorum, giriyorsun. İşte dişlerini fırçalamaya öğrenen maymun. Yani anne düz söyle, daha fazla inanırım. Şu an benim hayal gücüm kullanarak beni manipüle etmeye çalışıyorsun. Ve doğru manipüle etmeye çalışıyoruz. Bir deneyim sunmaya çalışmıyoruz. Mit, aslında mitler dünya açıklamak için varlar. İşte genellikle mit ve mitoloji, işte gök gürültüsü nedir? Orada aslında çok keskin sonlar veriyor ve dediğim gibi çok da iyi bitmeyen hikayeler olabilir elbette. Yani Narsisius gibi mitolojideki hikayeler sonuçta ölüyor vesaire. Masallar genellikle iyi biter ve ben çocuklar için bunu çok söylüyorum. Yani iyi bittiği sürece rahat anlatabiliyorsun. Çünkü hikayenin içinde çok zor ve karanlık noktalar olabilir. Gerçekten yani kurdun göbeği karanlık bir yer, kuyunun dibi karanlık bir yer. Ama çıkacağını biliyorsan günün sonunda, o zaman en güzel şeyi öğretmiş olursun. Bunun adı umut. Umut bu. Yani karanlık yerinde bulunduğunda illerinde çıkabileceğinin inancı. Ve masallar bunu aşılıyor. Kuyun dibine gidiyor ve çıkıyor. Ve her masalda böyle bir karanlık nokta var. Hemen hemen klasik masallarda. Ormanda kaybolmak, işte cadının kafesinde düşmek vesaire. Ama kalmıyor orada. Ve çocuklar bu masalları diyelim 100 ayrı masal 100 kere dinleyecek. Ve bu bir umut aşılama yöntemi aslında. Yani diyoruz ki cadının kafesindeydim, çıktım. Cebimde ekmek yoktu, bereket buldum. Kuyun dibine düştüm. Orada bir alt dünya keşfedip bilgeliğiyle birlikte kuyudan çıktım. Çıkabiliyorum ve bu ne tercüme oluyor? İşte süpermarketin ortasında kaybolan çocuk, annesi yok, babası yok, tek başına kalmış. Ben neredeyim? Şu an gerçekten karanlık bir ortam, bir ormanda kaybolmuş gibi. Bu çocuk duracak ve şey diyecek, dur. Ben nice nice karanlık ormanlardan çıkabildim. Ben nice nice cadıları ile karşılaşıp yine başımın derdine bakabildim. Dur ben bir çözüm bulacağım, etrafına bakar, bir çözüm aramaya başlar. Ancak ümidi olan kişi çözüm aramaya başlar zaten hayatta. Ve o yüzden çocuğumuzun ruhuyla birlikte, hayal gücüyle birlikte kuyun dibine götürelim ve çıkartalım. Ve onu 1000 kere yapalım. Yani gir çık, gir çık, gir çık yaparak birden çocuk diyecek ki ben yapabilirim, ben çıkabilirim, ben çözüm bulabilirim. O yüzden masalların iyi bitmesi çok önemli bir şey. En karanlık noktaya bir bakma, sona bak. İyi bir dengeliyse o zaman anlat derim.
Bir masalı dinlemek ve sunduğu imgeleri anlamak tohum serpmekle kıyaslanabilir. Serpilen tohumların yalnızca bir kısmı çocuğun zihnine kök salacaktır. Bir kısmı bilinçli zihninde derhal çalışmaya başlayacak, ötekiler bilinç dışındaki süreçleri harekete geçirecektir. Diğerleri ise çocuğun zihni onları filizlendirmeye uygun bir duruma ulaşana kadar uzunca bir süre beklemek durumunda kalacak ve birçoğu hiç kök vermeyecektir. Fakat toprakta doğru yere düşen tohumlar büyüyecek ve güzel çiçeklere, dayanıklı ağaçlara dönüşecektir. Yani önemli hislere geçerlilik kazandıracak, içgörüleri destekleyecek, umutları yeşertecek ve kaygıları azaltacaktır. Ve bunu yaparak şu anda ve sonsuza dek çocuğun hayatına zenginlik katacaktır. Doğrudan çocuğun bilinç dışına ulaşmak bu yazı türünün en büyük değerlerinden biriyken, çocuğun tecrübelerini zenginleştirmekten farklı bir amaçla masal anlatmak, masalı en iyi ihtimalle çocuğun bilinçli zihnine hitap eden eğitici bir öyküye, fabla ya da başka bir didaktik deneyime çevirir. Eğer ebeveyn çocuğuna doğru bir ruh halinde masal anlatırsa, yani masalın çocukken kendisi için ifade ettiği anlamı hatırlamanın ve şu an ifade ettiği farklı anlamın uyandırdığı duygularla ve çocuğunun da dinlediği masaldan bazı kişisel anlamlar çıkarabilme sebeplerine duyarlılık göstererek, o zaman çocuk da masalı dinledikçe en büyük umutlarının yanı sıra en hassas arzularının, en coşkun isteklerinin, en şiddetli kaygılarının ve ıstırap duygularının anlaşıldığını hisseder. Ebeveyninin anlattığı şeyler aynı zamanda garip bir biçimde zihninin karanlık ve akıl dışı yönleri hakkında çocuğu aydınlattığından, bu durum çocuğa hayal dünyasında yalnız olmadığını, onu en çok sevdiği ve en çok ihtiyaç duyduğu kişiyle paylaşıyor olduğunu gösterir. Masal, böylesi elverişli koşullarda bu içsel deneyimlerle nasıl yapıcı bir şekilde başa çıkılacağına dair incelikli öneriler sunar. Masal çocuğa kendi tabiatını ve olumlu potansiyellerini geliştirirse, gelecekte karşısına çıkabilecek şeyleri içgüdüsel olarak bilinçaltında anlayacağı şekilde aktarır. Çocuk, masallardan bu dünyada insan olmanın zorlu mücadelelere katlanmak zorunda olmak, fakat aynı zamanda eşi görülmemiş maceralara atılmak olduğunu anlar.
Bethlehem modern çocuk edebiyatından çok haz etmiyor. Yani masalların daha güçlü olduğunu söylüyor sanki ve resimli kitaplar için de aynı şeyi söylüyor. Yani hatta şunu da söylüyor, okumak yerine anlatmak daha güçlü, daha iyi ilişki kurmayı sağlayan bir şey çocuklar diyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Şaşıracaksın ama aynı fikirdeyim.
Aa, çok şaşırdım.
Her ne kadar bu hafta ikinci çocuk kitabım çıkıyorsa ve ben de resimli kitapları çok seviyorum elbette. Yani resimli kitapları niye çok seviyorum? Görsel bir eğitim veriyoruz çocuğa vesaire. Ama şöyle, ikisine de yer var. İkisine de yer var. Şey demem, çocuklarımıza resimli kitaplar göstermeyelim. Ona da bir zamanı var. Benim kızım resimli kitaplara bakmaya bayılıyor, inceliyor. Özellikle çok ayrıntı olan resimleri seviyor. Benim hiç fark etmediğim küçük noktaları görüyor. Şimdi çok tatlı bir seri geldi ona bu hafta. Postacı fare serisi. Yani böyle inanılmaz ayrıntıları var ve benim görmediğim şeyler fark ediyor sürekli. Bu başka bir şey. bambaşka bir şey. Aynı şey değil yani, şey demek gibi. Yani meditasyon ve koşmak aynı şey değil. Yani ikisi bedenle yapılıyor. Ama meditasyon bir derinlik katarken, işte koşmak veya spor yapmak esneklik, güç. Yani beden için hem esneklik hem güç hem de sakinleşmek ve durmaya ihtiyacımız var. Hayal için hem görsel bir gelişme ve birlikte görselleri bakıp hikaye anlatmak, hem de görsel olmadan hayal kurmak. Şimdi görsel olmadan hayal kurmak neden çok önemli benim için? Hayal kurmak seyretmek, gözetlemek, incelemek değil. Bu benim kızımın resimlerle yaptığı şey. Hayal kurmak burada olmayan bir şey görebilme veya hissedebilme yeteneğimizdir. Bir tane anaokula gitmiştim ve okul müdürü bana şey demişti. Siz masal anlatırken PowerPoint kullanıyor musunuz? Yo dedim. Neden PowerPoint kullanacağım? Dedi ki yeni nesil çok görsel dedi. Onlara PowerPoint kullanmıyorsanız göremiyorlarmış. O yüzden mutlaka anlattıklarınızın resimleri göstermeniz gerekiyor. Ay dedim ki bu biraz kendi kendini gerçekleştirilen bir öngörü. Şimdi diyorsak ki bu nesil görsel olmadan anlamaz diyorsak, o zaman her şey için görsel vereceğiz ve gerçekten bu yeni nesil görebilme yeteneğini geliştirmeyecek. Ama inanıyorsak ki onlar da insan, onların da bir beyin var ve onlar da daha önceki nesillerin yapabildikleri yapabiliyorlar, eğer geliştirmek için fırsat veriyorsak, o zaman onlara görsel olmadan hikayeler anlatacağız. Kendi imgeleri yaratacaklar. Hem bu imgeleri onların alt bilincinden çıktıkları için onlara daha şifalı gelecek, hem de hayal gücü, yani burada olmayan görebilme gücü gelişecek. Bu hayal gücü bir kas. Güç diyoruz yani üstünde. Bir kastır. Ne kadar çok kullanıyorsa o kadar çok kuvvetlenir. Ve bu özelliği şöyle çok önemli. Hayal gücü dünyamızda fark getirmek, değişim getirmek için tek kullanabildiğimiz kas. Dünyadaki bütün değişim önce hayal edildi, sonra gerçekleştirildi. Nasıl uçur olduk? Önce mümkün olmadığı bir dönemde onu hayal edenlerin sayesinde. Masallar da bunu yaratıyor. Yani yüzyıllar boyunca sadece çocuklar değil, yetişkinler de soban etrafında toplanıp imkansızları hayal ettiler, gördüler, hissettiler. Ve bir an olsun bile imkansızların mümkün olduğunu inandılar. Örneğin masallarda uçmak var halı üstünde, masallarda işte alarmlar var, masallarda telefonlar var, masallarda cep telefonu var. Yani şimdi Pamuk Prenses'in üvey annesi aynaya bakıyor ve aynaya çeşit çeşit soru soruyor. Bu kim? Bu Siri. Yani bu ayna soruyor. İşte Pamuk Prenses nerede? Hemen konum veriyor. İşte oraya nasıl giderim? Hemen istikamet çiziyor. İşte zehirli bir elma nasıl yaparım? Hemen tarif veriyor. Yemek tarifesi, yani zehirli elma tarifesi. Malzemeler eksik. Hemen sipariş verip kapına getiriyor. Yani bu bir akıllı telefon. Tablet belki. Ve şimdi de yapıyorlar bu ara. Gerçekten ayna yapıyorlar akıllı telefonu olan insanlar. Hem dişlerini fiçalıyorlar hem günün programları yapıyorlar. Yani masallardan çıktı diyoruz. Gerçekten masallardan çıktı. Çünkü yüzyıllar boyunca belki milyonlar insanlar karanlık kış geceleri boyunca bunu hayal ettiler. Ve bir an olsun bile bunun mümkün olduğunu hissettiler. Rasyonel olarak inanmak değil mesele, duyusal olarak hissetmek. Ve hissettikleri için hissedersen inanırsın, inanırsan ona göre adımlar atarsın. Çocuklarımıza bunu vermek için, bu gücü geliştirmek için masal anlatmak gerekiyor görsel olmadan. Bu gerçekten çok önemli. Eğer sürekli her şey için resim gösteriyorsa, burada olmayan, gözün önünde olmayan, elinde olmayan şeyleri hissetme becerisi geliştirmemiş olacağız. Gerçekten böyle bir nesil hazırlıyoruz bu ara. Ve çok endişe verici çünkü büyük sorunlar geliyor. Küresel ısınmadan tut, ekolojik felaketler geliyor karşımızda ve onlara yaratıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Şu an bu dünyada olmayan birçok şeyler ve şu an düşünmediğimiz bir sürü çözümler hayal etmemiz gerekiyor. Hayal gücü çok güçlü bir nesil geliştirmemiz gerekiyor ve o yüzden çok masal anlatmamız gerektiğini düşünüyorum.
Sen aslında daha çok büyüklere masal anlatıyorsun. şimdi bir kızın var. Herhalde ona da masal anlatmaya başlamışsındır diye tahmin ediyorum.
Çok sayılmıyor biliyor musun? Yani masal anlatmıyorum. Mira 2 yaşında.
Daha küçük biraz da, değil mi?
Daha küçük kitap derisi bile. Sen zaten biliyorsun, ona ilk kütüphanesini hediye edenlerden birisin. Ve maalesef yani başımızda bu Dombili serisi kıldın. Bizim gündüz gecemiz Dombili ile geçiyor. Dombili'nin 12 kitapları hediye etmişsin, sağ olun. Hepsini çok seviyor. Benim peşine koşuyor. Dombili veteriner diyor. Dombili kötü bir şey yapıyor diyor. Hepsini ezberden biliyoruz. Şimdi o yüzden Mira'nın hikaye dünyası daha fazla kitaplara başladı. Ve klasik masallar için... Ay... ya Dombili onun hayatında en sevdiği şey ya. Galiba...
Bu arada sadece onlardan... dinleyecekleri için söyleyeyim. Dombili'nin bebeğini gösteriyorum şu anda Zoom'da Judith'e. Bunu da söylemiş olayım arada.
Evet. Çok tatlı ya. Dombili. Ay... Hayatımızdaki kedi. Şimdi o klasik masallar benim için yani en erken 3-4 yaştan başlıyor. İdeal yaşı benim için klasik masalları 5 yaştan itibaren çoğu masallar için o zaman anlamına geliyor. Zaten çocuğu gözetleyerek karar veriyoruz ne zaman neyin zamanı geldiğini. Yani iki çocuk kitabım var. Önce Hayal ve bu hafta çıkan Taş Çorbası. Onları Mira'ya önden okuyorum. Anlata da biliyorum. Onları anlıyor bence büyük bir kısmı da işte çorba yapma vesaire. Ama burada daha büyüyor bu hikayelerin içinde. Bunlar büyü olmayan hikayeler. Biraz daha işte bir köy birlikte geliyor, birlikte bir çorba yapıyor. Bir terzi paltosundan ceket yapıyor, ceketinden yelek yapıyor, yeleğinden kravat yapıyor. Bir dönüşüm hikayesi. Küçük çocuklara zaten hikaye anlattığımız zaman oldukça çok somutlaştırmak gerekiyor. 4 yaşında veya 5 yaşında bir çocuğa masal anlattığımız zaman onu nasıl somutlaştırıyoruz? İşte masal halılar var. Bir halı yapıyorsun. Orada çeşitli kumaşlarla birlikte en azından mekanlar somutlaştırabilirsin. Bir mavi bir kumaşla bir dere çizersin. Yani var edersin. Çok hizli yapabilirsin, yerleştirebilirsin. Yeşil bir kumaşla bir orman bölgesini ilan edersin halının üstünde. Ve ormandan bahsederken orada şey diyoruz. Soyut, somutlaştırmak. Bu nasıl? Böyle kutu oyunlarından çıkan küçük karakterler olur ya. Ben kırmızı oluyorum, ben mavi oluyorum. Onlar böyle insancıya benziyor ama yüzü yok. Sadece yuvarlak bir kafa ve bir beden var ve çeşitli renklerden. Onları kullanarak küçük çocuklara masal anlatıyoruz. Yani kırmızı başlı kız diyelim, kırmızı bu karakter olacak. Kurt onun kahverengisi olacak, mavisi olacak, fark etmez. Ve onları halımızın üzerine yerleştiriyoruz. Şimdi diyeceğiz ki bu bir kurda benzemiyor, bir kırmızı başlı kıza benzemiyor. Evet ama somutlaştırıyor. Kırmızı başlı kızın derin üstünden geçiyor. Kırmızı başlı kız ormanın içine giriyor. En azından yerleştirmek, somutlaştırmak kaç karakterimiz vardı, neredeler, yardım ediyor. Niye soyut şeyler seçiyoruz? Çünkü çocuğun hayal etmesini engel etmek istemiyoruz. Şimdi çok görsel, çok gerçekçi bir derim olsa, içinde balıklar yani çizgi filmlerin yaptıklarının gibi karakterlerin yüz mimikleri olduğu zaman çocuk içinden hiçbir şey projekte edemiyor. O yüzden belki biliyorsun Waldorf yaklaşımı, Steiner, Waldorf okurların arkasındaki düşünleri. Zaten masal üzerine çok yazdı. Onun da çok ilginç bir kitabı var. Fairy Tales diye. O da galiba tercüme edilmedi. Steiner'in kitabı. O da çok önemli şeyler söylüyor. Steiner ve Waldorf bebekleri diye bir şey var. Waldorf bebeklerin yüz ifadeleri yok. Göz yok, burun yok, ağız yok, mimik yok. Ve öyle bebekler yapıyorlar. Niye? Çünkü Steiner diyor ki ver bir tane insancıya benzeyen bir beden ama üstünde duygu koyma ki çocuk istediği duyguyla konuşturabilsin. Yani bu verdiğimiz bebekler hep gülümsüyor veya hep belli bir görüntüyle birlikte. Çocuğun hayal gücüne sınır koymayalım. Zaten çoğu zaman ebeveynler masallara kızdığı zaman masalı değil, olay örgüsüne değil, masalın üstünde koyulmuş resimlere veya kullanılmış kelimeleri kızıyor. Yani birçok ebeveynler diyorlar ki bu prensesler neden böyle şaşalı elbiseler giyiyor? Ama bunlar bir illüstratörün kaleminden ve hayal gücünden çıkmış. Sen anlat çocuğuna prenses ve izin ver ki onun istediği bir gibi görülsün. Kontrol etmeye çalışma. Kız çocuklar anlıyor. Prenses aslında kendi yerinde oturmuş olan bir, kendi hakkıyla yaşayan bir kız karakteri. Prensler yerinde olan ve gücüne sahip olan bir erkek karakteri oluyor. Yani hepimiz zaten bunu günlük hayatta metafor olarak kullanıyoruz. Yani hamama gidiyoruz ve diyoruz ki ya prenses gibi hissettim. Niye? Çünkü merkezdeydim ve canım ne istiyordu onu yapıyordum. Kendi hikayemi yaşıyordum. ve orada şey demek istemiyorduk. Hamamdayken şaşalı bir elbise giyiyordum ve topuklu ayakkabıyla gittim. Bir tanesi orada bıraktım demek istemiyoruz. Yani bunlar bizim çok doğal gelen metaforlar, çocuklarımıza da çok doğal geliyor aslında.
Hayal gücünü geliştirmek ne kadar önemli gerçekten de. Ve bu konuda masalların büyük bir yardımcı olduğu da yadsınamaz. Masalları ya da okuyacağımız hikayeleri seçerken çocuğumuzu iyi gözlemlemiş olmak da çok önemli. Gelişimine uygun hikayeler paylaşmak gerek. Anlatırken bizim takındığımız tavır da çocuğun hikayeyi ya da masalı kabullenmesinde önemli bir rol oynuyor. Bettelheim kitabında masalların psikanalitik yorumlarına odaklandığı kadar ebeveynlerin masalların önemini kavraması için yol gösterici olmayı da hedeflemiş. Bu yüzden kitabın Bir Avuç Sihir başlıklı birinci bölümünün önemli bir kısmı bu konulara ayrılmış. Bölümün geri kalanındaysa daha çok Grimm kardeşlerin masallarından oluşan bir seçkiye, psikanalist gözlüğünü takarak derinlemesine bakıyor Bettelheim ve ruhsal gelişim aşamalarının izini sürüyor. İkinci bölüme Periler Ülkesi'nde adını veren yazar, bu kez aralarında Kırmızı Başlıklı Kız, Pamuk Prenses, Uyuyan Güzel gibi çok bilinen klasik batı masallarının da bulunduğu metinlerin analizi için kolları sıvıyor. Ve ergenlik, kardeş kıskançlığı, cinsel uyanış gibi ciddi ve derin konuların alanına giriyor.
Bruno Bettelheim genellikle ruhsal sorunu olan çocuklarla çalışan bir psikanalist. Ve kitap hani masalların işlenişi, önemi ve psikanalitik anlamları alt başlığıyla sunuluyor. Bu psikanalitik yaklaşım meselesini biraz açalım istiyorum. Çünkü yani masallara birazcık uzak olan insanların psikanalistle masalın ne ilgisi var, nasıl bakacağız diye kafalarında soru işareti oluşabilir diye bu kitabı okumamış birilerinin. Bir örnekler belki bir masal örneği üzerinden çok derinlemesine olmasa bile birkaç örnekle anlatsak mı, ne dersin?
Şöyle çok güzel bir örnek olabilir ve çok doğru söylüyorsun. Şimdi bu ara Bruno Bettelheim dengesiz çocuklara değil, bazen sınıflarla ve okullarla olan deneyimleri var. Yani sağlıklı çocuklarla da çok çalışıyor. Ben şeyi çok seviyorum. Jack'ın hikayesini çok seviyorum. Türkiye'de çok iyi biliniyor çünkü. Keloğlan ve Sihirli Fasulye diye. Bütün Jack hikayeler genellikle Anadolu'da Keloğlan hikayeler oluyor. Şimdi Keloğlan ve Sihirli Fasulye birçok ebeveynlerin, yani çok popüler bir masal. Çok popüler bir masal. Ama ebeveynleri çok garip geliyor gerçekten. Yani işte bir geliyor, fasulyeleri var, fasulyelerle birlikte devlere doğru gidiyor. Orada böyle hırsızlık ediyor, geri iniyor. Annesine diyor ki bak yani çok güzel şeyler aldım. İşte altın yumurtlayan tavuk ve güzel müzik yapan bir harp getirdim. Bereket getirdim. Bir garip geliyor yani. Ya ne diyor bu masallar gerçekten? Bruno Bettelheim bir okuma veriyor burada. Diyor ki bu bir gelişim. Büyümekten bahsediyor. Yükselmekten bahsediyor. Devlerle yüzleşmekten bahsediyor. Ve onu açıklamak için başka da bir masaldan bahsediyor. Başka bir Jack hikayesinden bahsediyor. Bu hikaye içinde Jack aslında babasına isyan ediyor. Babası onu inek satmaya yolluyor. Ona diyor ki bak bir para sorunumuz var. Git inek sat. Jack geri geliyor ve bir sopa ile geri geliyor. Ve bu sopa insanları dövebiliyor. Sopa kendi kendine ayağa kalkıp İnsanları dövüyor. Babası diyor ki tamam sen beni bir güzel dövdün de hala para sorunumuz var. Al bir inek daha git sat. Bu defa geri geliyor. Yine karşına bir arı aldı. Arı güzel şarkı söylermiş. Sonra bir daha babası diyor ki güzel şarkı söyleyen bir arın var. Aferin oğlum ama yine paramız yok. Bu defa bir inek daha alıyor. Yani diyeceksiniz ki baba ne kadar sabırlı yani. Bütün inekler veriyor. Çocuk bir işi beceremiyor. Bu defa çok güzel müzik çalan bir kemanla gelip geliyor. Sonra kral kızını vermek ister. Kime? Kızını güldürecek birini vermek ister. Bizim Jack gider. Hem şarkı söyleyen arı ve müzik çalan kemanla kızı gülümsetirir. Hem de sopa ile bütün öteki damat adayları dövdüğü için kızı iyice güldürür. Öylesine kızardır. Ve Bruno Bettelheim şey diyor. Aslında burada mesele bu çocuk babasının yerini alması gerekiyor. Yani ben sadece babamın beni gönderdiği ve aferin oğlum falan inek sat, sattın, geri geldin. Yok, burada ergen olmak ve cinselliği keşfetmek ve orada tabii ki direkt diyor ki falik bir örnek var. Yani sopa kalkıyor ve babayı dövüyor. Yani orada falik bir simgeyle birlikte, cinsel gücüyle birlikte babasının yerini almaya başlıyor. Yani ben de erkeğim artık. Ben de erkeğim, benim de erkek olarak bu evde yerim var. Ama diyor ki bu seni yetişkin yapmaz. Farik gücün var, haydi aferin ama yani bu seni lambda bir erkek yapabilir. Bakalım bir prenses kazanacak kadar bir yetişkin olabilir misin, gelişebilir misin? İkinci aldığı şey çarkı söyleyen bir arı. Bitterham diyor ki arı en çalışkan hayvanlardan biri olarak burada iş, çalışmak ve elinden gelen ve çok iyi çalışarak işte bal yaparsın, çarkı yaparsın, insanları mest edersin. O yüzden ikinci yeteneği bu defa çalışkan olmak ve emeğiyle birlikte bir şey var edebilmek, insanları memnun edebilmek. Ve üçüncü, güzel müzik çalan keman. Burası halk dünyasında keman çok bilinen bir enstrüman Avrupa'da. Burada sanatçı olmak. Yani ki bir insanın gelişebileceği en üstün hal. Yani burada üç gelişimden bahsediyor. Cinsel güç, ben barem ve bunu psikolojik olarak cinsel güçten bahsediyor. Yani benim gücüm var dünyada, fark yaratmak, değişim var etmenin gücü var. Ben varım, ben bir bireyim. İkinci olarak ben çalışkanım, bir emeğim var, bir zanaatım var. Ve üçüncü olarak zanattan sanata geçiyor ve insan oluyor, öyle bir insan oluyor ki prensesi hak edebilen, yani halktan birden krala geçebilen bir kişi. Yani kendi kraliyetinin hükümdarı oluyor, gerçek yetişkin ki bence çoğu yetişkinler gerçek yetişkin olmuyor. Yani bu üç seviyeye doğru ve masallar arasında yani erkekler prensesle, kadınlar prensle evlenmeye çalışıyor. Yani aslında burada halktan kral olmaya, yani sıradan ve az gelişmiş bir insandan gerçekten hayatının hükümdarı olmaya, gerçekten gelişilmiş bir insan olmaya, tüm insan olmaya doğru bir yolculuktan bahsediyor. O masala bakıp sonra Bethlehem dönüyor Jack ve Fasulye ve diyor ki yine aynı tema aslında. Burada büyümekten, burada annesi hiç yüz vermiyor fasulyelere. Yani ebeveynin değer vermediği, anlamadığı olan şeylerin sayesinde bizim Jack yükselecek. Önce yükselmek için falik gücü almıştı, sopa almıştı ve sonra arı ve keman aldı. Bizim bu defa Jack falik başka bir güçle minik gibi görünen ama büyüyen ve onu gökleri ve devleri karşı götüren bir fasulye ile başlıyor onun yolculuk. Yani falik gücüyle birlikte yukarıya çıkıyor ve orada ne alıyor? Altın yumurtlayan bir tavuk ve yine müzik yapan bir harp. Benzer bir şekilde geliştikçe daha fazla hazineler kazanıyor aslında. Bunlar hepsi insanın iç dünyasının içindeki oyunları, dişe vurumlu oluyor masal içinde. Bunlar elinde tuttuğu bir şey değil, ruhuna kattığı olan beceriler oluyor.
Bethlehem'in masalın çocuk gelişimi üzerindeki etkisiyle ilgili söyledikleri çeşitli disiplinlerce doğrulanmış ve gerçekten önemli bilgiler. Masal analizlerinin bazı bölümleri içinse farklı görüşler olacaktır hiç kuşkusuz. Sosyokültürel ve tarihi bağlamı, coğrafi konumu görmezden gelerek hareket ettiğini, psikanalist bakış açısına saplanıp kaldığını söylemek mümkün. Ama zaten kitabın yola çıkış noktası da bu. Ne denebilir ki? Psikolojiyle ilgilenenler için bu bakış açısının ve analizlerin de çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum.
Tolkien, iyi bir masalın olmazsa olmazları diye düşlem, kurtulma, kaçış, teselli ve mutlu son diyormuş. Bethlehem buna bir de tehdidi ekliyor. Senin için iyi bir masalın olmazsa olmazları neler?
Bu ustalara çok fazla ekleyebilecek bir söz bulmuyorum ama ben de kesinlikle ilk mutlu sona bakıyorum. Bir de yola çıkmaya bakıyorum. Şimdi Doğan Cüceloğlu bizim aramızdan ayrıldı ve bugünler herkes onun çok değerli sözlerinden bahsediyor. Bugün onun bir konuşmasını seyrediyordum ve konfor alanından çıkmaktan bahsediyordum. Ve diyordu ki yani herkes konfor alanının içinde kalmak istiyor elbette. Ama konfor alanının içinden çıktığın zaman işte başlıyor senin bu maceran. O zaman heyecan var, o zaman kendini gerçekleştirebilmek imkanı var. Ve bunu yapmıyorsa insanlar hayatın sonunda çok mutsuz olur. Çünkü hiç konfor alanından çıkmayıp kendi maceranın peşine gitmemiş olur. Masallar bununla başlıyor. Konfor alanından çıkmakla başlıyor. Ve bizi davet ediyor. Bizi diyor ki evet yani bir varmış bir yokmuş, bir kız, bir oğlan ve bulunduğu yerde kalabilirdi. Hep bulunduğu yerde kalabilirdi ama kalmadı. Ve kalmadığı için, yola düştüğü için bir şey der. Masallar ya köye bir yabancı geldiğinde ya biri yola çıktığı zaman başlar. Yani bir değişim lazım hayatımızda. Ve bütün eforlarımız aslında çoğu zaman değişim engel etmek için harcıyoruz. Yani sürekli her şey aynı kalsın. Yani şimdi böyle pandemi başladı ve hepimiz şey dedik, hayır yani bir şeyler mi değişecek? Yok Allah korusun hiçbir şey değişmesin. Ama başladığı zaman başlangıçta kimse şey demeye başladı. Ya acaba bu değişim bizi daha bir iyi bir yerlere doğru götürür. Yani böyle iddialı değilim şu an, daha iyi bir yerde olup olmadığımı bilmiyorum. Zaten mutlu sona hiçbir zaman varmıyoruz. Yani hep birlikte varamıyoruz bir toplum olarak. Herkes macerası başka. Ama kesinlikle bir maceraya çağrı. Kimisi için çok zor ve şu an kimisi kendini bir kuyun dibinde buluyor. Pandemi tam bir masal formatı takip ediyor. Yani önce bir macerayı çağırıyor, bir hastalık geliyor, birçok alışkanlıklar değişiyor, sonra zorluklar geliyor, kaybolmalar geliyor. Ama kahraman kim? Kahraman tamam diyor. Ben bu ormana gideceğim, tamam yolumu bulmaya çalışacağım ve zorlana zorlana, kuyuların içinde düşe düşe çözüm üreten, deneyen, insanlara soru soran, genişleyen, büyüyen, güçlenen ve onun sayesinde mutlu sona doğru ulaşan kişi. Mutlu sona gitmek istiyorsan kuyuya düşme demiyor masal. Kuyudayken gizli kapıyı ara. Alt dünyadayken öğrenebileceklerin kadar öğren. Kendi zamanına gider. Kahraman asla bir aşama atlatmaz. Yani şimdi Çahmeran masalında bizim Can Sap var. Ve Can Sap kuyun içinde düşüyor, atılıyor aslında. Ve orada gizli bir kapı buluyor ve Şahmeran'ın dünyasına giriyor. 7 sene boyunca orada kalıyor. Yani 7 sene kalıyor. Yani şey demiyor. Merhaba Şahmeran, ben hemen evime dönmek istiyorum. Çünkü benim yerim burası değil. Ben buraya ait değilim. Lütfen bana beni geri yollar mısın demiyor. Yani diyor ki şu an buradayım. Yani bir dur yani. Burada ne öğreneceğim? Sadece 7 sene sonra yani bir döngü bittiği zaman ve zaman geldiğini hissettiğinde o zaman rica ediyor. Ben dönebilir miyim yukarıdaki dünyaya? Ve Şahmeran izin veriyor. Niye daha önce istemedi? Çünkü kahraman sona doğru koşan bir kişi değil yani. Haydi hemen bu aşamalardan kurtulayım de bir an önce sona doğru gideyim diyen kişi değil. 7 sene kalabilir yani, şu an buradayım. Biz de biraz böyle bir an önce sona doğru gitmek istiyoruz. Diyoruz ki tamam pandemi başladı. Çok iyi ya, seneye kesinlikle zayıflamış bir şeklinde, ekşi maya ekmek yapmaya öğrenmiş bir şeklinde normal hayatıma döneceğim. Haydi hazırım. Tamam bir hafta oldu. Yoga yaptım, ekşi maya ekmek yaptım. İşte Zoom'da öğrendim. Vay 4-5 tane yeni dijital araçları da keşfettim. Harikaydı. Şimdi bitebilir mi lütfen? Yok, bitmedi. Ama ben yaptım ya, bütün ödevlerimi yaptım, hedeflerim vardı. Mutlu sonun için hazırım falan böyle. Haydi ve haydi yok yani. Hayat beni bir zaman istiyor. Bir dur yani. Bir dur bir bakalım daha. Sen karar vermiyorsun aşamalarda. Her aşamayı tamamen yaşayacaksın. Ve döngü bittiği zaman bir sonraki aşamaya gideceksin. Masallar bir zamanlama üretiyor.
Freud alt bilinç ve üst benlikten bahsetmeden çok önce Goethe kendi tecrübelerinden yola çıkarak kişiliği oluşturan yapı taşları olduğunu sezmişti. Şansına bu iki yapı taşının her biri onun hayatında bir ebeveyni tarafından temsil ediliyordu. Duruşumu, hayat meşgalelerindeki ciddiyetimi babamdan, hayatın tadını çıkarmayı ve hayaller kurmayı annemden aldım. Goethe hayattan zevk alabilmek, güçlükleri kabul edilebilir kılmak için zengin bir hayal gücüne sahip olmamız gerektiğini biliyordu. Annesinin ona masallar anlatmasıyla Goethe'nin bu yeteneğinin ve özgüveninin bir kısmını nasıl elde ettiğini anlatması, masalların nasıl anlatılması gerektiğini ve ebeveynle çocuğu her ikisinin de katkısıyla birbirlerine nasıl bağlayabildiğini açıkça gösterir. Goethe'nin annesi yaşlılığında şunları anlatmıştır. Havayı, ateşi, suyu ve toprağı güzel prensesler olarak ona sundum ve doğadaki her şey daha derin bir anlama büründü diyerek eski günlerden bahseder. Yıldızların arasına yollar döşer ve nice bilge zihinlerle rastlaşırdık. Gözleriyle beni süzerdi ve eğer sevdiklerinden birinin sonu istediği gibi olmazsa, bunu yüzündeki öfkeden ya da gözyaşlarına boğulmamak için gösterdiği çabadan anlayabiliyordum. Ara sıra şöyle diyerek araya girerdi. Anne, deve avlasa bile prenses zavallı terziyle evlenmeyecek. Ben de bunun üzerine durur ve hikayenin sonunu bir sonraki geceye ertelerdim. Böylece benim hayal gücümün yerini onunki alırdı. Ve ertesi sabah sonucu onun önerilerine göre şekillendirip, Sen tahmin ettin ve öyle de oldu dediğimde öyle heyecanlanırdı ki kalp atışlarını duyabilirdiniz. Hep çocuklara masal anlatmanın öneminden söz ediyoruz. Ama biz yetişkinlerin hayatında da masala yer açmakta fayda var bana sorarsanız. Gündelik hayatın koşuşturmasında kaçırdığımız perileri yakalamak, sihrin gerçek gücünü nereden aldığını hatırlamak, karanlık dehlizlerden çıkış yolunu bulmak için masalların o her şeyin mümkün olduğu renkli dünyasına dalmak ruha iyi geliyor. Biz ben okurumcular, edebiyata sığınan insanlar neden bu edebi türü es geçelim ki? Nasıl bir öykü, bir şiir, bir piyes, bir roman hayatımıza değer katıyorsa, bir masal da bizi uzak diyarlara sürüklerken aslında içimize döndürebilir pekala.
Sen masal terapiden başlayarak Bettelheim'in çocukların gelişimi için ne kadar önemli olduğunu söylediği masalları aslında insanların şifalanması için de yararlı olduğunu söylüyorsun değil mi?
Hayal gücü çok önemli. Yani bizim ikinci beynimizi çalıştırdığını düşünüyorum. Ki beyin, eski Yunanlılar bizim iki ayrı beyin olduğunu söylüyorlardı. Biri mitos, biri logos. Biz çok logos insanı olduk. Yani logos, logic, mantık insanlarız. Ama öteki beyin mitos. Yani biraz daha bütünsel bir yaklaşımı ve hayal ederek mit, mitoloji, efsane, metafor. Biraz daha o tarafımızı güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi yine bu marş, bu kapitalist dünyası, bu sonuç isteyen, sürekli bitirmek isteyen, hadi yaptım, oldu demek isteyen, sonuç odaklı olan dünyamızda beyin uyandırmak gerekiyor. Belki bizim bir sol beyin, sağ beyin, yani mitos logos değil, yani bizim hisseden bir tarafımız ve bağ kuran bir tarafımız var. Bir de bizim analize eden bir beynimiz var. Bizim bu analist sol beynimiz çok fazla bastıralım demiyorum. O da lazım tabii ki. Ben de yani analiz çok güçlü vesaire. Zaten Bruno Bettelheim son derece analitik yaklaşıyor bu masallara. Bu da lazım. Ama öteki de lazım. Hisseden tarafımız. Ve aslında birçok insana diyor ki bu sağ beyin, yani yüz vermediğimiz olan bu hisseden tarafımız esas patron. Esas patron. Yani bir insanı ikna etmek istiyorsan istediğin kadar rasyonel fikir verebiliyorsun. Günün sonunda onun harekete geçirecek olan şey bağlantı ve duygular ve duyular.
Masalların büyüsü, edebi bir türe derinlemesine bakmak, anne babalar olarak çocuklara masal anlatmanın yararları üzerine bir kez daha düşünmek, binlerce yıldır hayal dünyamızı besleyen bu hikayelere psikolojinin penceresinden göz atmak için yararlı bir kitap. Ama tüm bunların ötesinde, anlatıla anlatıla, dağları, nehirleri aşarak, kıtalar, okyanuslar geçerek, zaman tünelinden değişerek ama özünü koruyarak çıkan tüm hikayelerin bizi nasıl zenginleştirdiğini hatırlamak için bir fırsat. Bruno Bettelheim gerçekte kimdir bilemiyoruz ama masallarla ilgili bize önemli bir kitap bırakmış. Bu bölümün esas kızı masalların büyüsü Sena Elibal çevirisiyle 2019 yılında İnkılap Yayınları tarafından okurlara sunulmuş. Bruno Bettelheim'in iki kitabı daha var Türkçe'de. Sphinx kitabın yayımladığı Masallar Ne Anlatır ve İz Düşüm Yayınları arasından çıkan Annelerle Söyleşi. Bölüm konuğumsa ilk kitabı Masal Terapi sayesinde Doğan Novus'ta tanıştığımız, sonra Hep Kitap'tan çıkan ikinci kitabı Masallarla Yola Çık'ta da birlikte çalıştığımız sevgili masalcı arkadaşım Judith Malika Liberman'dı. Judith'in iki de çocuk kitabı var. Red House Kids tarafından yayımlanan Önce Hayal ve Taş Çorbası. Şu pandemi günlerinde onu sahnede izlemek mümkün değil ne yazık ki. Ama YouTube kanalına videolar yüklüyor, atölyeler yapıyor, boş durmuyor. Ayrıca 2014 yılından beri NTV Radyo'da yayınlanan Masal Buya adlı programını da sürdürüyor. Hayatınıza onun anlatımıyla masal katmak istersiniz diye söyleyeyim dedim. Tatlı sohbetiyle ben okuruma renk kattı ve bize hayal gücünün önemini bir kez daha hatırlattı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
Yani masallara güvenin, sebepsiz değil. Bu kadar her şeyi çabuk tüketen ve atan bir dünyada 2000 yıllık masallar hala burada, aramızda. Bir değer var içinde. Yani bizi dokunan bir şey var. Çünkü eğer değerli olmasalardı, her şeyi o kadar çabuk unutan ve çöpe atan bu dünya çoktan atardı onları. O yüzden kolay kolay atmayalım. Bu çok çok çok kadın ve çok eski ebeler olduğunu düşünüyorum. Onlara kulak asalım derim.
Ben Okurum'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü masalların büyüsüne bırakıyoruz. Bir çocuk etrafta dolaşmaya ve keşfetmeye başlar başlamaz kimlik problemi üzerine de düşünmeye başlar. Aynadaki görüntüsüne baktığında gördüğünün gerçekten kendisi mi yoksa cam gibi bir duvarın arkasında duran kendisine benzer bir çocuk mu olduğunu merak eder. Diğer çocuğun her yönden gerçekten de kendisi gibi olup olmadığını araştırarak öğrenmeye çalışır. Aynadaki öteki kişinin hareket mi ettiğini yoksa olduğu yerde mi kaldığını tespit etmek için yüzünü şekilden şekle sokar, sağa sola döner, aynadan uzaklaşır ve bir anda tekrar aynanın önüne sıçrar. Sadece 3 yaşında olmasına rağmen şimdiden zorlu kişisel kimlik problemiyle mücadele halindedir. Çocuk kendi kendine, ben kimim, nereden geldim, dünya nasıl var oldu, insanı ve tüm hayvanları kim yarattı, hayatın amacı nedir sorularını sorar. Doğrusu çocuk bu can alıcı sorular üzerine kavramsal olarak değil, kendisiyle ilgili olarak kafa yorar. Bireyler için adalet olup olmadığından değil, kendisine adil davranılıp davranılmayacağından endişe eder. Kendisini sıkıntılı duruma sokanın kim ya da ne olduğunu ve bunun başına gelmesini neyin önleyebileceğini merak eder. Ebeveynlerinden başka iyi güçler var mıdır? Ebeveynleri iyi güçler midir? Kendisini nasıl ve neden geliştirmelidir? Yanlış yapmış olsa bile kendisi için bir umut var mıdır? Bütün bunlar neden onun başına gelmiştir? Bunlar geleceği için ne ifade edecektir? Çocuğun hikaye okudukça birçoğunun farkına vardığı bu baskıcı sorulara masallar cevap getirir.